Efendim Bir Gün TV'den herkese merhabalar. Yeni stüdyomuzda İlk Ankara Notları programı ile karşınızdayız. Ve Bir Gün Ankara temsilcisi Nurcan Gökdemir ile siyasetteki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Sayın Gökdemir hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Teşekkürler.
Yeni stüdyo hayırlı olsun bu arada.
Çok teşekkürler. Hepimize hayırlı olsun. Umarım izleyicilerimiz de yeni stüdyomuzu beğenir. Şimdi AKP'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi var. 7 Ekim'de. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi de 8 Ekim'de gerçekleştirilecek. Önümüzdeki hafta sonu aslında bu kongrelerle gündem dolu. CHP ile başlayalım istiyorum. CHP İstanbul İl Kongresi'nin başkanlık yarışında, liderlik yarışında önemli etkisi olacağına dair tespitler söz konusu. Cemal Can Polat ve Özgür Çelik yarışıyor CHP İstanbul İl Kongresi'nde. Evet. Bu iki isim arasında hangisi daha şanslı? CHP yönetiminde Can Polat lehine bir şekilde ikili görüşmelerle onun elini güçlendirmek için çabaladığına dair kulis bilgileri de yansıdı kamuoyuna. Evet. Sizdeki son bilgiler nedir? CHP İstanbul İl Kongresi'nde nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?
Evet, sizin de dediğiniz gibi hafta sonu CHP'nin İstanbul İl Kongresi toplanacak. İstanbul İl Kongresi her zaman büyük kurultayın provası olarak kabul edilir. Orada çıkan tablonun büyük ölçüde büyük kurultayda da görünmesi beklenir. Bunun sebepleri var. Birincisi İstanbul'un büyük kurultaya yeni yönetimi belirlemek için göndereceği delege sayısının büyüklüğü. Neredeyse büyük kurultay delegasyonunun %10'unu İstanbul delegeleri oluşturur ve doğal olarak da matematiksel olarak sonuca çok etkileri olur. Bir ikincisi de partinin her zaman aktif kadroları çoğunlukla İstanbul kaynaklıdır. Orada kotarılan siyaset genel merkeze yansır. O anlamda da İstanbul Kongresi'nden çıkacak tablo dikkatle izlenir ve Büyük Kurultay'ın da işareti olarak kabul edilir. Sizin de belirttiğiniz gibi iki aday yarışıyor. Daha önce de il başkanlığı yarışına katılmış olan Cemal Can Polat ile Özgür Çelik. Cemal Can Polat bir önceki kongrede Canan Kaftancıoğlu'nun karşısına genel merkezin iradesine karşı koyan aday olarak çıkmıştı. Bu kongrede de genel merkez destekli aday olduğu biliniyor. Bu da bu mesajda kamuoyuna partinin kurmay kadrosuyla birlikte yaptığı basın toplantısıyla yansıdı ya da bu mesaj verildi diyelim. Değişim yanlılarının Özgür Özel'in şahsında somutlanan değişim yanlılarının adayının da ilçe başkanı Özgür Çelik olduğu biliniyor. Her iki tarafta bu seçime çok iddialı hazırlanıyor ve seçimi kazanacaklarını söylüyorlar. Gerçekten de güç dengesi şu aday önde diyebileceğimiz kadar belirgin bir fark göstermiyor bize de. Tabii ki Özgür Özel'in genel başkanlığını destekleyen kadronun İstanbul delegasyonuna Ekrem İmamoğlu etkisiyle daha fazla hakim olduğu yorumları yapılıyor. Ama biz her iki grup arasında da çok büyük bir fark olduğu görüşünde değiliz. Bu son günlerde yapılacak çalışmalar kongrenin gidişatını belirleyecek. Bir blok liste mi olacak, çarşaf liste mi olacak tartışması var. Genel merkezin diğer kongrelerde olduğundan farklı olarak bu kongrede çarşaf liste kullanılmasından yana olduğu biliniyor. Çünkü biliyorsunuz blok listede sadece kanatlardan bir tanesinin delegasyonu Ankara'ya oy kullanmak üzere geliyor. Diğer delegasyondan ya da diğer kanattan, taraftan delegelerin Ankara'da oy kullanma şansı kalmıyor. Ekrem İmamoğlu ağırlığı var dedik. Bu nedenle de genel merkez kendi delege sayısını artırmak için çarşaf liste kullanılmasını isteyecek. Cemal Can Polat yanlıları bunu isteyecek diye bekliyoruz. O gün bu oylamayla karar verilecek bir şey. Nasıl yansıyacak, nasıl olacak? Bir anlamda o gün yapılacak oylama da, bunun oylaması da şayet uzlaşma sağlanmazsa aslında İstanbul Kongresi'nin sonucunu gösteren bir işaret olacak, ilk işaret olacak. Evet, gerçekten de gözler İstanbul İl Kongresi'nde. Genel merkezden çok sayıda siyasetçi önümüzdeki bir iki gün içinde İstanbul'da olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevini sürdürmesini isteyen grup adına gidecek isimler var. Temasların sürdüğünü biliyoruz. Ama dediğim gibi bu aşamada ipi şu göğüsleyecek diyebilecek durumda değiliz. Ama Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği grubun bir parça daha şanslı olduğunu söylemek mümkün.
Evet, bu noktada dikkat çeken aslında unsurlardan bir tanesi de yandaş basın diyeceğimiz. AKP'ye yakın kimi basın kuruluşlarında Özgür Çelik aleyhine de kime haberlere rastladık bugün. Yarış sadece CHP içinde herhalde sürmüyor. Bunu gösteren unsurlardan bir tanesi olsa gerek.
Evet, öyle. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü bu büyük kurultayı kazanacak olan isim yarın AKP'nin önüne aday olarak ya da karşısına aday olacak olarak çıkacak. O yüzden yandaş basının da bu konuyla bu kadar yakından ilgilenmesine şaşmamak lazım. O haberlere bakarak CHP'de değişim istemiyorlar diye düşünülebilir mi? Ki akıllara bu geliyor, işaretler o yönde, ama tabii bunu söylemek mümkün değil, akıl okumak olur.
Evet, gelelim bir diğer kongreye, AKP kongresine. O da 7 evet. Ekim'de gerçekleşecek, 4. olağanüstü büyük evet. kongre. Sizin de bugünkü yazınızda bahsettiğiniz gibi o konuya da geleceğiz, değineceğiz anayasa değişikliği ile ilgili, ama AKP'nin oylarındaki dramatik bir düşüş söz konusu diyebiliriz herhalde. Bu son seçimler evet. bunu gösterdi. Erdoğan'ın da bu kongre vesilesiyle sürpriz değişiklikler yapabileceğini öngörebilir miyiz? Bu konuda ne söylemek istersiniz?
Evet. Daha önce yaptığımız değerlendirmelerde de benzer şeyler söyledik. Erdoğan aslında gerekmediği halde kongre topluyor. Çünkü aslında bakacak olursanız, kabaca manzaraya bakacak olursanız, AKP bu seçim 14-28 Mayıs seçim sürecinden başarıyla çıktı. Parti içinde de öyle çok büyük tartışmalar yok. Bu durumda bir partinin, çok fazla seçimden zaferle çıkan bir partinin kongre toplamasını beklemeyiz. Ama buna da sizin işaret ettiğiniz gibi AKP'deki oy düşüşü çok etkili oldu. Erdoğan'ın siyasetine baktığımızda, geçmiş siyasetine baktığımızda her zaman günah keçisi olarak ilan edilen bazı kadrolar diskalifiye edilip yerine yenileri konulup, ki her süreçte siyaseti aslında Erdoğan'ın belirliyor olmasına rağmen vitrinde yeni parti, yeni görünüm, yeni vizyon denilerek yola çıktıklarını biliyoruz. Bu kongrenin temelinde yatan motivasyon da bu. Evet, AKP'nin oyları bir önceki seçime göre %7, toplamda da %15'e yakın düştü gerçekten de. Hep söylüyoruz, siyaset şu an AKP içinde dikensiz gül bahçesi değil, yaşanan ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeleri de düşündüğümüzde. Erdoğan her zaman bildiğiniz gibi faturayı başkalarına keserek siyasetini sürdürmeyi tercih eden bir lider. Şimdi de o partideki erimeyi durdurmak, parti tabanını yeniden motive etmek için önemli bir değişiklik yapacak beklentisi var. 75 kişilik MKYK'yı öncelikle geçmişte daha hızlı karar alma süreçlerinin sürdüğü dönemdekine benzer bir yapıya çekmesi bekleniyor. Sayının 50'ye düşürülmesi düşünülüyor. Yıpranmış isimlerin vitrinden alınıp yeni bir göstermelik bir vitrin değişikliğiyle yeniden yola çıkma arayışının sonucu diye düşünülüyor bu kongrenin yapılma nedeni. Hafta sonu da işte Erdoğan'ın yapacağı coşkulu bir konuşmayla, ki kongrenin sloganı Türkiye'nin yeni yüzyılı için hep yeni, hep ileri belirlendi, bu kamuoyuna yansıdı. Aslında biliyorsunuz ki tartışmasız bir şekilde AKP'de politikaları belirleyen isim sadece ve sadece Erdoğan. Gösterdiği hedef, Erdoğan'ın hedefi yenilik ya da eskilik, Erdoğan'ın çizdiği çerçevede şekilleniyor. Ancak bir görüntü yenileme, bir vitrin değişikliğiyle hem kendi parti kamuoyunu hem de seçmenleri etkilemeyi hedefliyorlar bu kongreyle. O çerçevede biraz siyaset dışı bazı isimlerin parti kurmayları arasında yer alması, bu yönde değişiklikler yapılması, yıpranmış isimlerin vitrinden uzaklaştırılarak partinin başka kademelerinde ya da devletin başka kademelerinde görevlendirilmeleri beklentisi var. AKP kongresini de bu çerçevede değerlendirmek, bir makyaj kongresi olacağını söylemek mümkün.
Evet, gelelim İYİ Parti'ye. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugünkü meclis evet. konuşmasında ilginç evet. bir açıklama yaptı. O açıklamayı önce aktarmak istiyorum. Bugün işçisin sen, işçi kal, köylüsün sen, köylü kal psikolojisini kendine solcu diyen muhteremlerde görüyorum. Eminim manifestoyu da Kapital'i de okumamıştır salaklar, kendi ifadesi. İmtihan edebilirim şeklinde. Sosyal medyada da acaba ne demeye çalıştı şeklinde yorumlar var. Kimsenin bu açıklamanın henüz gizemini evet. çözebildiğini söyleyemeyiz. Akşener ittifak sonlandırdı CHP ile birlikte. Kapıları kapattı bir noktada. Belki pazarlık payı hala açık ama öte yandan bugün Numan Kurtulmuş, meclis başkanı Numan Kurtulmuş da Akşener'e bir ziyarette bulundu. Ziyaretin konusu da yeni anayasa ile ilgiliydi. Akşener nasıl bir pozisyon alıyor? Bu son yaptığı açıklamaya evet. dair sizin değerlendirmeniz nedir?
Aslında Akşener son seçimlerden sonra bir merak konusu olmaya başladı. Çünkü ya uzun bir süre ortadan kayboluyor, hiç görünmüyor. Ya da çıkıp konuştuğunda da şimdi ne dedi? Kime mesaj verdi? Bu bir önceki mesajıyla çelişmiyor muydu? Sorularına muhatap oluyor yaptığı açıklamalar. Değişik bir lider ya da alışılmadık bir Akşener profili çizmeye başladı. Gerçekten kendisini çok yakından tanıyan isimlerin bile neler oluyor sorusuna yanıt veremediği, hatta bazen bunun Akşener'in kişiliğiyle ilgili bir sıkıntı olup olmadığı yorumları yapılıyor ki bugün yaptığı konuşmada gerçekten çok siyasette alışılmadık bir söylem içeren bu konuşmada hedefi kimdi, niye böyle konuşuyor sorularına yol açtı. Yani Akşener'in de Kapital'i okuduğunu öyle söylüyorsa öyle kabul etmek lazım ama çok da İnandırıcı da gelmedi bu kimseye. Bu kadar ağır külliyatı okuyup bitirdiyse bravo demek lazım. Ama hedef kimdi? Bunu niye böyle söyledi? Niye böyle bir jargonu tercih ediyor? Açıkçası dediğim gibi Akşener'in kendi özelinde sebeplerin olabileceği, kendi özelindeki başka gelişmelerin bu tarza neden olduğu yorumları yapılıyor açıkçası Ankara'da. Başından beri söylüyoruz Akşener seçim hezimetini bir türlü içine sindiremedi. Kendi partisi içinde de büyük sıkıntıları olduğu biliniyor. Her ne kadar görünür olmadıysa da bunlar. Bence şu an o genel başkanlık koltuğundan dahi emin değil. Çünkü kulislerde Akşener'in liderliğine dönük ciddi olumsuz değerlendirmeler yapıldığını, yeni isimlerin hatta telaffuz edilmeye başlandığını biliyoruz. Hep söylediğimiz gibi Akşener bu son seçimde ortaya çıkan tablonun faturasını üzerine keseceği bazı başka adresler arayışında. Bunda da işte ittifak yaptığı CHP ya da zaman zaman kendi parti tabanını konsolide edebilecek solculara hakaret etme ya da onları eleştirme söylemini tercih ediyor. Fakat bunun yerel seçimlere nasıl yansıyacağı, Akşener'in yoluna tek başına devam ederek bir başarıya ulaşıp ulaşmayacağı Şu son derece tartışmalı. Evet, ortada matematiksel bir gerçek var. Bir ittifak kurulmadan yerel seçimlerden de Akşener'in murad ettiği başarıyı İyi Parti'nin sağlayacağını beklemek çok aşırı iyimserlik olur. Yoluna nasıl yürüyecek? Herkesin kafasında kuşkular var. Nitekim en iddialı aday olarak ortaya çıkan Ümit Özler'le İyi Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başkan adayı olarak gösterileceği açıklanan Ümit Özler'le bile kuşkularını ismin üzerinden tartışmalar yapılmasına izin vermem diyerek dillendirdi. Gerçekten müthiş bir kargaşa var. Hem politik bir kargaşa var, hem kadrolar anlamında bir kargaşa var. İyi Parti'de Meral Akşener'in bugün yaptığı, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada hem içeriği açısından hem üslubu açısından siyasette çok alışıldık bir tarz değildi. Ama bu hep dediğimiz gibi seçim sonrası süren kafa karışıklığı ve matematiksel gerçeklerin dayattığı zorunlu ittifak ilişkileri Meral Akşener'i anladığımız kadarıyla gerçekten çok bocalatan konular. Hala hiç kimse, yani ittifak beklentisi yok ama güç birliği beklentisi var. Hala bütün bu açıklamalara rağmen salak salak dediği insanlarla oturup güç birliği noktasında ortaklaşmayacağı sonucunu hiç kimse çıkartamıyor. Yorumlamak çok zor. Yani hep söylediğimiz işte parti içinde kendini güçlendirmeye çalışıyor. Seçim yenilgisinin faturasından kurtulmaya çalışıyor. Değerlendirmeleri, herkesin üzerinde uzlaştığı değerlendirmeler bunlar. Ama bu yaptığı konuşmaları gerektiriyor mu? Çok emin değilim. Buna rağmen bir güç birliği görmeyecek miyiz? Bundan da emin değilim açıkçası. Meral Akşener bugün gerçekten unutulmayacak bir konuşma yaptı. Başta da dediğim gibi ya susuyor, ağzını açtığında da son derece tartışmalı konuşmalar yapıyor. Ve bunu anlamlandırmakta onu çok yakından tanıyan isimler bile güçlük çekiyorlar demekle yetinmek istiyorum bu aşamada.
Evet, Numan Kurtulmuş'un Akşener ziyareti vesilesiyle aslında yeni anayasa tartışmalarına da değinelim istiyorum. Evet. Sizin de bugünkü köşenizde aktardığınız üzere AKP'de yeni anayasa tartışmaları devam ediyor. Erdoğan da meclis açılışında zaten yeni anayasa vurgusunu sıkça dile getirmişti. Şimdi 40+1 yeniden gündeme gelecek mi? Öncelikle yazınızla başlayalım. Akabinde bu yeni anayasa vurgusu karşısında tabii siz de yazınızda belirtiyorsunuz aslında tırnak içerisinde bir demokrasi, sivil anayasa yapılacağı vaadiyle aslında Erdoğan'ın otoriterliğini tahkim edecek bir süreç olarak değerlendirilebilir belki bu. Ancak muhalefette yer alan partiler buna nasıl yaklaşıyor? İyi Parti nasıl yaklaşıyor? Gelecek Partisi nasıl yaklaşıyor? Saadet Partisi nasıl yaklaşıyor? Bunların detaylarını öğrenelim. Evet.
Yani öncelikle şuna dikkati çekmek istiyorum. Bu konuyla ilgilenen herkesin de bildiği gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasinin kalbine saplanan hançer diye nitelediği 1982 anayasasını değiştirmek için çok fırsatı oldu. 20 yıldır iktidarda gerçekten yapılacak çağdaş bir anayasayı yeniden oluşturmak için çok fazla fırsat eline geçti ama Erdoğan her zaman anayasa değişikliğini yapılanları da yapılmasını planladığını söyledi, unsurları da bir siyaset enstrümanı olarak kullandı. Ya partisinin gücünü artıracak ya muhalefeti zor durumda düşürecek ataklar olarak kullandı ve bildiğiniz gibi yaptığı o büyük tartışmalı yetmez ama evet tartışmalarının hala sürdüğü değişiklikle de sadece kendi konumunu ve otoriter yönetim anlayışını tahkim etti. Bir tür rejim değişikliğinin 1982 darbesinde farklı bir şekilde gördüğümüz otoriter bir rejimin kurumsallaşması için kullandı. Şimdi de bu topu ayağına Kemal Kılıçdaroğlu verdi aslında hatırlayacağınız gibi. seçim öncesi hiç gerekmediği halde CHP'nin helalleşme propagandası çerçevesinde artık ülkede olmayan bir başörtüsü sorunu üzerinden, üstelik sağ siyasetin çok kolay bir araya gelebileceği, ittifak, güçlü bir ittifak oluşturabileceği bir konuda Kemal Kılıçdaroğlu müthiş bir koz verdi ayaklarına ve şimdi AKP yerel seçim öncesi güç kazanmak ve muhalefeti yeniden parçalayıp dağıtmak için bir fırsat ele geçirdi. Matematiksel olarak büyük bir anayasa değişikliği yapmanın şu an imkanları var gibi görünmüyor. AKP'nin muradının da bu olduğunu düşünmüyorum. Hatta kulislerde şunu bile söylediğini duyuyoruz AKP'lilerin. Anayasa değişsin ama neresi değişsin? Biz ne istemeliyiz? Zaten istedikleri birçok şeyi gerçekleştirdiler. Neyin değişeceğini, isteyeceklerini bile bilmedikleri noktasında oldukları siyaset kulislerinde dillendiriliyor. Bu bir siyaset kozu olarak yine gündeme geldi. Ben öyle köklü bir yeni anayasa değişikliği yapılacağı kanaatinde değilim. Şunu da hatırlatmakta fayda var. AKP tüm anayasa değişikliklerinde muhalefete ölümü gösterip sıtmaya razı etti. Bu süreci hem ülke gündemini karartmak için kullandı, hem de aslında istediği sınırlı değişiklikleri yapma fırsatını elde etti. Şimdi de yaşanan sürecin, kahinlik yapmak istemiyorum ama şimdi de yaşanan sürecin böyle ilerleyeceğini düşünüyorum. Bence yeni bir anayasa ülkenin gündemine gelmeyecek. Şu an onun ne siyasi ne de aritmetik ortamı var, imkanı var diye düşünüyorum. Ama başörtüsü konusu özellikle Millet İttifakı'nı, muhalefeti oluşturan siyasi partilerin aralarında sorun yaratacak, onların bir araya gelmesini güçleştirecek şekilde gündeme gelmesini bekliyorum. Bu yolla AKP hem kendi tabanını konsolide edecek, yeniden oy erimesini önleyecek, hem de iktidar Millet İttifakı'nı oluşturan partiler arasında görüş ayrılıklarına sebep olacak. Dediğim gibi büyük anayasa değişikliği çerçevesinde değerlendirmediğim için konuyu, kim ne diyor, nasıl yaklaşıyor söylemenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum ama gelecek bir başörtüsü değişikliği mecliste çoğunluğu oluşturan, kimi muhalefette, kimi iktidarda, sağ partileri bir araya getirebilecek bir konu olarak görünüyor. Açıkçası CHP'nin bu yolla kendi kalesine gol attığını söylemek mümkün. Bir başka sizin de sözünü ettiğiniz gibi bugün yazdığım yazıda da dillendirdim. 2019 yılında gündeme gelen bir konu yeniden ısıtılıyor gibi. Henüz çok cılız ama bu konuşuluyor. Bu neydi? 2019 yılında bildiğimiz gibi ülkede siyasette ittifaklara doğru yönlendiren, buna mecbur bırakan 50+1 oy çoğunluğuna sahip olma zorunluluğunu ortadan kaldıracak bir değişiklik yapmak. 2019 yılında bu tartışılmıştı. Seçilebilmek için, Cumhurbaşkanı seçilebilmek için %40+1'lik oyun yeterli sayılması arayışı. O zaman tartışıldı. O zaman Recep Tayyip Erdoğan kendine daha fazla güveniyordu ve bu konuyu bir daha açılmamak üzere kapatıyorum demişti. Ama şimdi yeniden ki gördük, son seçimlerde de %50'ye ulaşmak çok zor. Siyasetteki dengeleri çok zorlaştıran, her partiyi seçim zaferine ulaştırmakta sıkıntı yaşamaya mecbur bırakan bir yapı. İttifakların içinde yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Cumhur İttifakı'nın bile ne kadar büyük güçlükler, ortaklaşmak için ne kadar zorluklar yaşadığını görüyoruz. %40 oy alanın Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlayacak bir düzenlemeyi tartışıyorlar, konuşuyorlar. Buna anayasa değişikliği taslağını yapan Mehmet Uçum başta olmak üzere bazı AKP'lilerin karşı olduğunu biliyoruz. Hangi gerekçelerle karşılar? Birincisi bu bizi zayıf gösterir. Bir zafiyet göstergesi olur. Oylarımızın azaldığının, halk desteğinin azaldığını kabul ettiğimiz anlamına gelir. Bu bir itiraf olur. Bu görüntüyü vermeyelim. Bir ikincisi de ilk turda kimse %50'yi bulamıyor zaten. İkinci tur gibi bir şans var. Böyle bir değişikliğe gerek yok değerlendirmeleri. Diğer %50'nin düşürülmesi gerektiğini savunanlar da MHP'ye mahkum olduk. Onlar ne diyorsa onu yapmak zorunda kalıyoruz. Karşımızda da güçlü ittifaklar oluşmaya başlıyor. Bu %50'den vazgeçelim tartışmaları sürüyor. Dediğim gibi buna karşı çıkan grubun bir şey, söylediği bir şey daha var. Bu yeni başkanlık rejimi olarak ifade ettiğimiz sistemin de ruhuna aykırı deniyor. Bu henüz konuşuluyor. Dediğim gibi çok cılız bir şekilde dillendiriliyor. Ama Türkiye'de siyasetin en olmaz dediğimiz konuların bile olgunlaştırıp öneri olarak gündeme getirildiği bir siyaset süreci geçiriyoruz. Buna dikkati çekmek istedim. O nedenle bunu yazı konusu yaptım. Henüz ham, hiç olmayabilir, vazgeçebilirler. Tam tersi önümüze bir değişiklik önergesi olarak da gelebilir. Şu ana kadar söylediklerimi özetleyecek olursak ben kişisel kanaatimi söylüyorum. Bir anayasa, büyük bir anayasa, yeni bir anayasa beklemiyorum. Başörtüsü gelirse geçer meclisten, sağ partilerin uzlaşmasıyla geçer. Bu da yerel seçim öncesi AKP'nin elini güçlendiren bir şey olur. Belki bu arada bu sözünü ettiğimiz %40 değişikliği de gündeme gelebilir. Onun ötesinde çok fazla bir beklentim yok açıkçası anayasa değişikliğinden.
Evet, yani demokrasi beklentimiz de yok zaten iktidardan. Çünkü bir yandan bir demokrasi söylemi geliştirirken iktidar, aynı zamanda seçimden sonra ifade özgürlüğüne yönelik ihlaller, gazetecilerin tutuklanması devam ediyor. Son olarak Ayşenur Arslan programında sarf etti. Sorduğu bir takım sorular nedeniyle hakkında soruşturma açıldı. Evet. Ve ifade verdi. İfade verdikten sonra da serbest bırakıldı. Tabii Merdan Yanardağ, onun da soruşturması tamamlandı. Hala kendisi cezaevinde. Öte yandan Sezgin Tanrıkulu'nun kimi açıklamaları yine AKP mahfillerinde, iktidar mahfillerinde bir tepkiyle karşılanmış ve sosyal lince evrilmişti. Altın Portakal'da gösterilen kanun hükmü belgeseli de Altın Portakal'ın iptaline kadar götürdü konuyu. Bu noktada aslında iktidarın attığı adımlar kimseyi şaşırtmıyor. Bizi de şaşırtmıyor tabii ki de. Artık hukuksuzluk her alana yayılmış bir vaziyette iktidar tarafından. Ancak CHP'nin buradaki pozisyonu, ana muhalefetin pozisyonu çok tartışılıyor. Kongreleri vesaireleri konuştuk. CHP'nin bu konularla ilgili yeteri kadar tavır göstermediği, tutum almadığı yönünde tepkiler var. Siz bu son gelişmeleri bu minvalde nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, bu tepkilere hak veriyorum. Gerçekten de öyle. Dediğiniz gibi seçim sonrası her ne kadar seçimden başarıyla çıksa da oy desteği azalan AKP'nin ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle oluşan tepkileri de bastırmak için daha otoriter bir tutum benimseyeceğini, otoriterliğinin dozunu artıracağını bekliyorduk. Nitekim de öyle oldu. Gerçekten hiç kimsenin konuşması istenmiyor. Şayet iktidarı destekleyecek bir açıklama yapmayacak, bir yazı yazmayacak, bir yorum yapmayacaksanız konuşmayın isteniyor. Tercih bu yönde. Ayşenur Aslan'ın dün gözaltına alınması, Ayşenur Aslan'ın kişiliğinden, kimliğinden öte kamuoyuna bir mesajdı. Diğer sözünü ettiğiniz Merdan Yanardağ'ın tutuklanması, Sezgin Tanrıkulu'na ilişkin yürütülen linç girişimleri de aslında geniş kitlelere mesaj verme, onları korkutma amacı güdüyor. Bunlar sürecek. Tabii Gezi davasıyla ilgili Yargıtay'ın verdiği kararı da unutmamak lazım. Hepsi suskun bir toplum inşasına muhalefet etmeyen bir toplum inşasına dönük adımlar bunlar. Birbiri ardına atılıyor. Doğal olarak burada gözler ana muhalefet partisi CHP'ye çevriliyor. Özellikle Sezgin Tanrıkul'una yöneltilen linç girişimine karşı CHP'nin bu grup içinde neredeyse yer alması, parti sözcüsü Faik Öztürk'ün ağzından bunun eleştirilmesi büyük şaşkınlık yarattı. Çünkü Sezgin Tanrıkul'un söylediği hiçbir şey yoktu. Tıpkı Ayşenur Aslan'ın söylediklerinde gerekli miydi, gereksiz miydi diye tartışabilirsiniz ama buradan hiç kimse terör seviciliği çıkartamaz. Terörle mücadele kapsamında suçlanmasını gerektirecek bir sonuç kesinlikle çıkartılamaz. Ama bu yapılıyor ve gerçekten de CHP suskun kalıyor. Parti içi sıkıntılara yönelmişler demek çok yeterli bir değerlendirme olmaz. Bir politika değişikliği mi var demek de iddialı olabilir. Ama CHP'nin sağa yöneldiği, kendisine oy vermeyen kesimlerin oyunu almasını sağlayacak politikalar benimsemeye başladı. Yorumları akla geliyor, değerlendirmeleri akla geliyor ilk olarak. CHP gerçekten de kendi kemik tabanını oluşturanların taleplerini gözden göz ardı ediyor, onlara sahip çıkmıyor. Böyle bir süreç yaşanıyor. Bu bir taraftan da tabii parti içi mücadelenin de malzemesi olmaya başladı. Örneğin Özgür Özel'i Merdan Yanardağ duruşmasında görüyoruz. Sezgin Tanrıkul'un yanında dururken görüyoruz. Ama bize bu şunu gösteriyor ki gerçekten de sistemdeki siyasi partilerin halkın gerçek taleplerine, gerçek istemlerine sahip çıkacak konumları kalmadı. Bu beklentileri artık karşılamıyorlar. Seçim sonrası yaşanan hezimeti hala atlatabilmiş, buna sahiplenebilmiş, halkın taleplerine sahiplenebilmiş değiller. Bu da toplumdaki umutsuzluğu körüklüyor. Yerel seçimlerin yaklaştığını da düşünürsek gerçekten bunların ağır sonuçları olacak. Çünkü çok küskün, kırgın, kızgın bir seçmen tabanından, yurttaş topluluğundan söz ediyoruz. Bu sizin de sıraladığınız konular bu duyguyu daha da arttırıyor.
Evet, ne yazık ki. Sayın Gökdemir, çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Çok teşekkürler. Bu hafta da iktidardan muhalefete dek tüm gelişmeleri Sayın Nurcan Gökdemir bizim için aktardı. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.